Ayrım 11, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 77. Ama 1943 gibi geç bir tarihte bile mihver devletleri gerilemeye başladıktan sonra Rodos çetin bir ceviz olarak kalacak ve oradaki Alman ve İtalyan kuvvetleri İngilizleri kesin yenilgiye uğratacaktı. 32. Bakınız bölüm 10, sayfa 199. Aynı belgelerde bu tutumun başka ilginç örnekleri vardır. Bunlara göre İngiliz ve Fransız donanmaları İtalya'nın Akdeniz filosuyla kolayca baş edebilecekler ve Türk sahillerini koruyabileceklerdi. Hem İngiltere hem Fransa ile birden savaşma zorunluluğu Almanya'ya moral kırıcı etki yapacak ve kaynaklarını zorlayacaktı. Polonyalılar Batı'nın yükünü hafifletecek ve Doğu'da bir taarruza geçeceklerdi. Fransa çok güvenli istihkamlara sahipti ve Fransa'nın bütün Almanya sınırı boylu boyunca Maginot hattı tarafından korunmaktadır ve Maginot hattı bugünkü sabit istihkam mevkilerinin dünyada en güçlüsüdür. Dolayısıyla Fransa'ya doğrudan saldırı çok düşük bir ihtimaldir. 33. A.G.E. Bütün bu muhtıraların tonu İngilizlerin gerçeklerden oldukça uzak olduğunun altını çizmektedir. Fransız donanması İngilizlerin kendi çabalarıyla tahrip edilecektir çünkü Fransa Maginot hattıyla birlikte bir ay zarfında çökmüş ve donanması Alman tarafına geçmiştir. Polonyalılar taarruza geçmemişlerdir çünkü 3 hafta içinde yok edilmişlerdir. Bütün Türk-İngiliz askeri müzakereleri esnasında Fransa İngiltere'nin yanı sıra bir ağırlık unsuru olarak görülmüştür. Bu tür yuvarlak sözleri gerçekteki gelişmelerle karşılaştıran Türk tarafı tehlikeyi doğru değerlendirdiklerini görüyorlar ve temkinli davranmakta devam ediyorlardı. Ama şaşırtıcı gelişmelerin sonu gelmemişti. Nazi-Sovyet Paktı ve Türk dış politikası üzerindeki etkisi. Yukarıda görüldüğü gibi Türk-Sovyet ilişkilerinin hala çok yakın olarak değerlendirildiği bir ortamda Nazi-Sovyet Antlaşması'nın haberi Türkiye'de bomba gibi patladı. Güç dengesindeki bu beklenmeyen gelişme şaşkınlık ve tedirginlik yarattı. Bununla birlikte Türkiye ilk şaşkınlığı atlattıktan sonra gelişmelere soğukkanlı bir biçimde bakmaya, olanları olumlu bir biçimde yorumlamaya çalışıyordu. Bu düşünce tarzını o günün basınında izlemek mümkündür. Basın, zoraki bir iyimserlik, tedirginlik ve düş kırıklığı kutupları arasında gidip geliyordu. Falih Rıfkı Atay'ın Ulus'ta 25 Ağustos'ta çıkan başyazısı havayı çok iyi yansıtmaktadır. Sovyet Rusya ile Almanya arasında bir ademi tecavüz misakının imza edildiği haberi her tarafta derin bir hayret uyandırmıştır. Herkesin dikkati Moskova'daki askeri müzakereler üstündeydi. Bugünlerde Moskova'dan beklenen havadis, büyük demokrasilerle Sovyetler arasındaki askeri ve siyasi müzakerelerin neticesi hakkındaydı. Onun için ademi tecavüz paktının imza edildiğini bildiren telgraflar adeta bir darbe tesiri yapmıştır. Bu mesele hakkında kat'i mütalaalar söylemek sırası gelmemiştir. Ademi Tecavüz Paktı'nın hakiki mahiyetini muhakeme etmek için imza edilmiş olan paktın umumi mahiyeti haricinde daha etraflı ve bilhassa müzakerelere hakim olan zihniyeti gösterir tafsilat beklemek icap eder. Onun için bundan sonra gelecek haberlerin bizi sulhu tehlikeyi sokmak için değil belki sulhu kurtarmak maksadıyla yapılmış olan bir teşebbüsün neticeleri karşısında bırakacağına itimadımızı muhafaza ediyoruz. 34. F.R. Atay, Ulus, 25 Ağustos 1939. Vakit gazetesinde Asım Us, aynı temkinli fakat tedirgin tonu dile getirmekte ve genel düş kırıklığının sözcülüğünü etmekteydi. Avrupa'nın şu 5-10 senelik tarihi bize gösterdi ki sözde sadakat, prensip, ideoloji gibi sözler sadece saf milletleri aldatmak içindir. İcabında maddi menfaatler için feda edilmeyecek ahd, prensip, ideoloji yoktur. Ama Us aynı makalede Sovyetlere bir açık kapı bırakmakta ve bu antlaşmayı biraz da yapay bir şekilde barışı kurtarma çabası olarak yorumlamaya çalışmaktadır. Eğer Sovyetler bazılarının zannettiği gibi Avrupa devletlerini birbirlerine düşürmek ve harp neticesinde hepsini de takattan düşürmek niyetinde ise bu vaziyetten istifade edebilir. Fakat Moskova hükümetinin böyle bir niyeti olmadığı surette sulh cephesine iltihak ederek dünya sulhuna hizmet edebilir. Şimdiye kadar sulh hareketlerinde ilk safta bulunmuş olan Sovyet Rusya'dan beklenen ve kuvvetle ümit edilen işte bu sulh hizmetidir. 35. Asım Us, vakit 25 Ağustos 1939. Tan gazetesinin genellikle Sovyet yanlısı başyazarı Zekeriya Sertel, Sovyetlerin Batı'dan istedikleri güvenceyi bulamadıklarını ve bu nedenle güvenceyi doğrudan Nazi Almanya'sında aradıklarını söylemekteydi. Sertel, dünya barışının ağır bir darbe yediğini kaydediyordu. Şimdi Hitler daha cesurane konuşacak, davalarında daha harpçi olacak ve demokrasilerin tehdidine daha az ehemmiyet verecektir. Bu psikolojik şartlarda zaten çok gergin bir halde bulunan Avrupa vaziyetini daha ziyade vahimleştirecek ve harbi yaklaştıracaktır. 36. Z. Sertel, Tan, 25 Ağustos 1939. Cumhuriyet'te yazan Yunus Nadi daha sert bir dil kullanıyor ve Sovyetlerin Hitler'e bu denli hareket özgürlüğü vermelerini şaşırtıcı bir gelişme olarak görüyordu. Nadi'ye göre işin içinde daha su yüzüne çıkmamış nedenler vardı. Bu karşılıklı ademi tecavüz taahhütlerinin hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulmadan bu denli mutlak olarak ifadeleri hafsalaya sığacak bir şey değildir. O halde bu muamelenin iç yüzünde gizli safhalar bulunacağını farz etmek zaruri oluyor. Bütün bir soğukkanlılıkla vaziyetlerin inkişafını bekleyelim. 37. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 25 Ağustos 1939. Yunus Nadi, 31 Ağustos tarihli ve zavallı Kolektif Emniyet başlıklı yazısında kolektif emniyet zihniyetinin iflasından esefle söz ediyor ve bunun nedeni olarak ülkelerin yüksek ilkelere bağlı değil, katı çıkar hesaplarına dayanmalarını gösteriyordu. Bu hata, milletler cemiyetine iştirak eden memleketlerin ekserisinin oraya bir süs için iştiraklerinde ve kendileri hiçbir fedakarlığa katlanmaksızın milletler cemiyetinde bir kuvvet bulunacağını farz etmelerinde görülmüştür. Halbuki milletler cemiyetinin kuvvet ve kudreti ancak ona iştirak eden milletlerin kuvvet ve kudretlerinden ibaret olabilirdi. 38. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 31 Ağustos 1939. Yukarıdaki örneklerde genelde beylik laflara ve gerçeğe vurulduğu zaman kof çıkan idealizme karşı bir tepki görülmektedir. Nazi-Sovyet paktından sonra Türk dış politikası yeni bir evreye girmiştir. 39. Olaylarla, sayfa 151. Türkiye kendini şimdi batılı demokrasilerle birlikte saf tutma durumunda bulmuştur. Bunun sonucunda Sovyetler Birliği ile ilişkiler giderek kötülemiştir. Ama Nazi-Sovyet paktından sonra bile Türkiye Batı ile Sovyetler arasında bir köprü oluşturma umudunu tümüyle yitirmemiştir. Saracoğlu'nun Eylül ayındaki Moskova ziyareti bu çerçeve içinde görülmelidir. Nazi-Sovyet antlaşmasının bir başka boyutu da Almanya ile İtalya'nın bu gelişmeden sonra Türkiye'ye başka gözle bakmaları ve onu Batı'dan koparma çabalarını yoğunlaştırmalarıdır. Bu İngiltere'nin başlıca korkusuydu. Aslında Türkiye, İngiltere'ye giderek daha fazla bağlanıyordu. Ama aynı zamanda ittifak müzakerelerinde zorlu bir pazarlık çıkarıyor ve oyalama taktikleri kullanarak İngilizlerden en uygun koşulları koparmaya bakıyordu. İngilizler yeni durumu Hitler'in Türkiye'yi Batı'dan koparma yolunda değerlendirmeye çabalayacağı konusunda haklıydılar ve bu Türkiye'nin pek de açıkça söylenmeyen pazarlık kozunu oluşturuyordu. Hitler Mussolini'ye 25 Ağustos'ta yazdığı mektupta "Bu durumda Türkiye bile durumunu yeniden gözden geçirecektir." diyor ve buna Mussolini şu cevabı veriyordu. Türkiye'nin yeni bir politik çizgi oluşturması İngiliz ve Fransızların bütün Doğu Akdeniz stratejisini mahveder. 40. Nazi-Sovyet Relations, August 25, 1939, sayfa 81. İngilizlerin yaptığı gibi Almanlar da Türkiye'nin Sovyetlerle olan ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istemişlerdir. 5 Eylül'de Moskova'daki Alman elçisi Sovyet yetkililerinden Türkiye'nin sürekli tarafsızlığının sağlanması için her şeyin yapılmasını istemişti. Elçi Molotov, Sovyet Dışişleri Komiseri, buna cevaben Türkiye üzerinde hatırı sayılır bir etkileri olduğunu ve bunu bizim istediğimiz biçimde kullanmaya hazır olduklarını söyledi, diyordu. 41. A.G.E. September 5, 1939, sayfa 87 ve sayfa 88. 17 Eylül'de Sovyet Dışişleri yetkilisi Voroshilov, Türkiye'ye bir ortak savunma antlaşmasının önerilmesini ve bunun bir maddesinin bu antlaşmanın hiçbir zaman Almanya'ya karşı kullanılamayacağı hükmünü içermesini gündeme getiriyor ve şu sözleri ekliyordu. Böyle bir antlaşma Türkiye'yi Fransa'dan çekip uzaklaştıracak bir kanca işlevini görecektir. 42. A.G.E. September 17, 1939, sayfa 97. Fransızların korkusu da işte tam bu olasılıktı. İngiltere'nin Paris Büyükelçisi Cue de Orsay'in Fransız Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin durumundan endişelendiklerini rapor ediyor ve özellikle Nazi-Sovyet antlaşmasından sonra Türkiye'nin konumunun daha da nazikleştiğini vurguluyordu. Fransızlara göre Türkiye'nin durumu yeterince açıklık kazanmamıştı. Almanya'nın Stalin'e de yaptığı gibi Türkiye'ye de yağmadan pay vaat ederek onu yanına çekebileceğinden korkuluyordu. 43. FO 371-E 6044-9-44. Aynı minval üzerine İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Sir M. Palayre 25 Ağustos'ta aynı kentteki Yugoslav elçisinden aldığı habere göre Atina'daki Türk temsilcisinin tavrının Nazi-Sovyet antlaşmasından sonra bir hayli değiştiğini bildiriyordu. Yugoslav'ın ona aktardığı görüşe göre daha önce militan bir anti-Alman olan Türk elçisi Nazi-Sovyet antlaşmasından sonra kuşku verici bir ılımlılığa bürünmüştü. Palayre herhalde bu tavrın fazla önemi olmasa gerek diyordu. 44. FO 371-E 6061-9-44. Bu tavır bu dönemle önemsizce niye İngiliz elçisi ikinci elden edinilmiş bir bilgiyle alelacele Londra'ya yetiştiriyordu? İngiliz temsilcisinin bu denli küçük bir ayrıntıyı rapor etmesi ve bu gibi raporların İngiltere'nin birkaç temsilciliğinden aynı günlerde yollanmaları Londra'nın Türklere fazla güvenmediğini ve temsilcilerini Türklerin tavrında en küçük değişikliğe karşı uyardığına işaret etmektedir. Gerçekten Foreign Office ve Cue de Orsay, Nazi-Sovyet antlaşmasının Türkleri sarsmış olduğu ve o günlerde her türlü sürprizle karşılaşabileceği görüşündedirler. Dolayısıyla bir an evvel Türkiye'yi kendilerine somut bir antlaşma ile bağlama çabaları yoğunlaşmış ve yaklaşan savaş bu çabaların ivediliğini arttırmıştır. Buna karşın Türk tarafı gelişmelerin hızını kesmek ve Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi bir oldu bittiyle karşılaşmamak için zaman kazanma ve oyalama taktiklerini sürdürüyordu. Savaşın hemen öncesinde Türk hükümeti hala uluslararası gelişmeleri bekliyor ve bir antlaşma imzalamakta acele etmiyordu. Bu nedenle antlaşmanın imzalanmasını ertelemek umuduyla yüksek ekonomik ve parasal taleplerde bulunuyordu. 45. Zivkova, A.G.E. sayfa 109. 25 Ağustos'ta İngiliz Dışişleri Bakanı Halifax, Hugh Essen'e çektiği telgrafta giderek kötüleşen uluslararası durumun ışığında Türkiye ile antlaşmanın bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Ekselanslarına Türk Dışişleri Bakanı, belirtiniz artık hızla sonuca gidilmeli ve dünya ortak tehlike karşısında dayanışma içinde olduğumuzu görmelidir. Bunun içindir ki anlaşmamızı bir an evvel yayınlamak istiyorum, yoksa gayet tabii Türk iyi niyeti konusunda herhangi bir kuşkum yoktur. 46. FO 371-R 6754-661-67. Bugünlerde Nazi-Sovyet Antlaşması'ndan sonra Türkiye üzerinde artan Alman baskısı karşısında İngiltere Türk taleplerine karşı müsamahakar davranma eğilimindeydi. Aynı gün Halifax, Hugh Essen'e ikinci bir telgraf çekmiş ve Türkiye'nin bu aşamada barış cephesinde tutulması takdir edeceğiniz gibi can alıcı önem arz etmektedir. Bu amaçla majestelerinin hükümeti büyük fedakarlıklara hazırdır demiştir. 47. FO 371R 6794 661 67. Türk hükümetinin her türlü talep ve görüşü derhal Londra'ya bildirilmeliydi. Hiçbir kuşkunuz olmasın ki bugünkü koşullarda ve yakın zamanda gelişecek konjonktürde majestelerinin hükümeti her türlü çabayı göze almıştır. 48. A.G.E. Doğal ki Türkiye durumu lehine geliştirmekte gecikmeyecekti. Türk tarafı 35 milyon sterlin savaş malzemesi kredisi, 15 milyon sterlin genel ekonomik sorunlarına çözüm getirmek için kredi, bu kredi nakit altın olarak ödenecekti ve 2 milyon sterlin clearing antlaşmaları ödeme açığının kapatılması taleplerinde diretti. 49. DBFB Third Series Volume 7 No. 635. Bugünlerde gelişmeler Türk dış politika felsefesinde pazarlığın önemini çok açıkça göstermektedir. Türkiye her iki tarafında ona çok ihtiyacı olduğunu biliyor ve pazarlık gücünü etkin bir biçimde kullanıyordu. Nazi-Sovyet Antlaşması'ndan az sonra Almanlar Türkiye ile gerçekleştirilmiş olan kredi antlaşmasının iptalini tehdit unsuru olarak kullanmışlar ve bu kredi çerçevesinde kararlaştırılmış olan savaş malzemesi sevkiyatını durduracaklarını söylemişlerdi. Saracoğlu, Hugo Esen'e bu baskıya karşı koymakta güçlük çektiğini söylemiştir. 50. FO 371 5932 7213 44. 25 Ağustos'ta Halifax, Hugh Essen'e bir telgraf daha çekmiş, bu baskıya karşı ne gibi girişimlerde bulunulabileceğini ve Türkiye'ye antlaşmayı bir an önce imzalamaya sevk edebilecek ne gibi önerileri bulunduğunu sormuştur. Rusya'daki son gelişmeleri bu bağlamda kullanarak antlaşmayı daha cazip kılabilir miyiz? Yoksa Türklerin hala çekimser kalmaları şimdiye kadar onları iktisadi ve mali konularda tatmin edemediğimizden midir? 51. FO 371R 6757 135 44. Bakan Mussolini ile sürekli temasta olduğunu ve İtalyan önderinin Danzig krizinden dolayı savaşa sürüklenmemek için her türlü çabayı harcayacağına dair ona garanti verdiğini de sözlerine ekliyordu. Ama bunun Türklere söylenmemesi gerekiyordu. Aksi takdirde Türkiye Sovyetler ve Almanya ile uzlaşmaya gidebilirdi. Son olarak bu telgrafta Türk hükümetinin tavrında herhangi bir değişiklikten bizi derhal haberdar ediniz deniyordu. 52. A.G.E. Danzig konusu İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açan konudur ve Almanya'nın Polonya'ya saldırısındaki gerekçeyi oluşturmuştu. Yukarıda görüldüğü gibi Londra'nın Ankara'ya bir gün içinde 3 telgraf çekmesi bugünlerdeki Türkiye'ye yönelik faaliyetin yoğunluğunu göstermektedir. Bu belgeden şu sonuçlar çıkmaktadır. İngiltere, Türkiye'nin İtalya'ya karşı duyduğu kuşkuyu canlı tutmaya ve böylelikle onu bir an önce kendine bağlamaya çalışmaktadır. Ayrıca İngiltere, Türkiye'nin dış politikasında belirleyici unsurun hala İtalya olduğu görüşündedir. Dahası, Türkiye'ye bu aşamada kesinlikle güvenilmemekte ve her an Türkiye'nin yörünge değiştirmesi beklenmektedir. 26 Ağustos'ta Hugh Essen kendisine her konuda tam yetki verilmesini, Türkiye'nin altın talebi ve tütün rekoltesinin alımı konusunda da direktif yollanmasını istiyordu. Ayrıca elçi bu aşamada tam yetkili bir askeri danışman heyetinin Türkiye'ye yollanması için henüz erken olduğunu ve bunun Türkiye'ye güvenilmediği izlenimini yaratacağını söylüyordu. Ayrıca Türkiye her an tavır değiştirebilirdi. Bunu yaptığı takdirde de zaten heyet vaktinde yetişemezdi. 53. FO 371R 6797 661 67. Altın kredi talebi yukarıda görülmüştü. Bu belgeden Türk tarafının tütün rekoltesinin tümünün veya büyük bir kısmının İngiltere tarafından satın alınması talebinde bulunduğu da anlaşılıyor. İngiltere'nin Atina Büyükelçisi Palaire, 25 Ağustos'ta akıl almaz bir rivayetin kendisine ulaştığını ve bu rivayete göre Nazi-Sovyet Paktı'nın Ankara'da von Papen tarafından tezgahlanmış olduğunu, bunun bir yan antlaşmasının da Türkiye'nin barış cephesine ihanet etmesi ve Almanlarla işbirliğine girmesi olduğunu bildiriyordu. 54. FO 371, R 6872, 661, 67. Ayrıca İngiltere'nin İtalya'ya Türkiye konusunda ödünler verdiği söylentileri Ankara çevrelerinde yayılmıştı. Bunun olumsuz etkilerine karşı İngiliz elçisine Türklere bu konuda teskin edici şeyler söylenmesini ve bu tür kuşkuları giderici bir tavır almasını emreden bir direktif gönderildi. İngiliz-Türk antlaşmasına büyük önem verildiği ve hatta bu antlaşmanın bütün Akdeniz politikamızın temeli olarak görüldüğü konusunda hiçbir kuşku bırakılmamalıydı. 55. FO 371R 6873 661 67. 11. ayrımın sonu. Sayfa 84.